Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Herkese selamlar. Merhaba. Seni sormalı.
Ben de iyiyim Levent abi. 20-25 Haziran 2016 tarihinin haftasını konuşacağız.
Evet. O kadar oldu mu?
Olmuş
demek
vallahi.
Lazım artık. Yılın yarısı geçti.
Geçti. Teknoseyir.com sitemiz. Yine Teknoseyir adıyla bizi her yerde bulabilirsiniz. Bizden bir haberle başlayacağım. Bardaklarımız geldi.
Yeni nihayet. Seri.
Evet. Bayağı bir süredir bardak sevkiyatı yoktu.
Evet.
Stok yoktu.
Bitmişti hepsi.
Şimdi böyle bayağı yüklü bir bardak sevkiyatı oldu bize.
Ve bu defa porselen nihayet.
Ne farkı oluyor?
Abi yıkama farkı var. En büyük şeyi o. Bir defa daha önce üretim farkı var. Fırınlanarak yapılıyor bunlar.
Ve adetli olması gerekiyor.
Evet, fırına girdiği için de adam diyor ki ben sana 10 tane yapmam, 20 tane yapmam.
Çünkü fırını yakacağım diyor.
Evet.
İşte
bu da şöyle bir dezavantaja sebep veriyor. Mesela diğer seride 2 tane bardağımız vardı, kırmızı siyah. Burada artık kırmızımız var. Çünkü farklı bardak yapamıyorlar o şekilde.
Bir de şey değişiyor. Baskı tekniği de değişiyor herhalde üzerine yapıştırdıkları.
İşte değişiyor fırınlandığı için.
Fırınlandığı için. Bir de detaylar mesela bu yeni bardakta biraz daha az mı belirli oluyor?
Ya şeyden bardağın şekli değişti birazcık hafiften.
Tabii o da farklı.
Evet, şey logomuz baskı biraz daha kare oldu. O biraz hani o yüzden ilk bardağa göre bir fark yaratacak ama sonuçta artık eskisinde yaşanan...
Ya günlük kullanıma daha uygun oldu sonuçta.
Günlük, evet, yıkama sorunumuz ortadan kalkıyor. Ötekini makinede yıkamak yasaktı zaten. Ama hani çok sıcak suyun altında elde yıkadığın zaman da sıkıntı yaratmaya başlıyordu bir süre sonra. Bunda öyle sorunlar olmayacak.
Bunda tam olarak malzemenin içine logo yedirilmiş oluyor.
Güral porselen. Hani iyi bence kaliteli bir porselen. Biz memnunuz en azından işte bir haftadır burada.
Şimdi bize bunun maliyeti daha yüksek.
Şöyle, ama biz yansıtmamaya karar verdik.
Yani tamam. Abi,
aynı seramiğin fiyatından vereceğiz.
O zaman bundan sonra hep bundan olsun zaten o durumda.
Evet, öyle olacak. Çünkü burada da işte şey adet biraz yüksek. Hani dengelemeye çalıştık meseleyi. Yani fiyatı arttırmamıza değmeyecekti insanlara üzmeye.
Tamam.
O yüzden dedik ki böyle dursun.
Upgrade oldu.
Upgrade
Xbox
oldu.
Xbox One S.
Aynen.
Evet. Gibi bardak S oldu.
Evet. Pazartesinden itibaren satın alabilecekler. Ayrıca ben...
Yenilerden diye belirtmelerine gerek yok. Çünkü
yok.
Eskisinden yok zaten.
Eskisinden zaten kalmadı. bir de ben tabii ek olarak bir kolyeyi kapıp Dreamers'a yine koyacağım. Oradan fiziki olarak gidip alabilecekler elden.
Kadıköy.
Kadıköy'den.
Moda
evet.
Tarafında.
Oradaki stoklarımız da tükenmişti.
Ulaşabilenler bu elden sayede, alabilecek.
Evet, bu sayede orası da satışa devam edecek.
Peki.
Böyle. Şimdi.
Yeni nesil bardaklar.
Yeni nesil bardaklar.
Yaz bardakları. Baskısı aynı ama.
Aynı. Kırmızı. Şey söyleyeceğim. Başka şeyler de yapın diyenler var. Ben iki tane hani yapılabilir aday belirledim. Bir tanesi anahtarlık. Hani yine fena olmayan bir fiyata herkesin hani mutlu olacağı bir fiyata yapılabilecek gözüküyor. Hem de hani kullanılabilecek bir şey. Yani ben yaptırırsam kullanırım. bir diğeri de bilmiyorum ne derler onu da burada söylemiş olayım. Duvar saati. Biraz şaşırtıcı derecede hani fena olmayan uygun fiyat buldum. Yani çok pahalıya patlar diye düşünüyordum ama pek öyle olmayacakmış. Makul fiyatlara satılabilecekmiş. Duvar saati. İçinde teknoseyir baskısı var. Ama dışı cam. Yani tabak olanlarda da oluyor ya. Öyle değil. Plastik, cam önünde, içinde de saat mekanizması ve baskı.
Ya o pek zor be Murat. Çünkü hani kimse şimdi salon, şimdi genç arkadaşlar zaten hani odalarına koymak zorundalar.
Evet.
Baba onu, anne baba haklı
yok,
olarak salona istemez.
Tabii.
Artı hani çoğu kişi istemez onun salonunda öyle bir şey. Bilmiyorum ya, bence çok ilgi görecek bir şey değil.
Yani şöyle hani çok az adette belki düşünürüm.
Şimdi bak bardak elde kaldığı zaman kendimiz ofiste kahve koyup içiyoruz. Ben de duvarı saatle kaplamak.
Ayarlarız işte Londra saati,
olmaz.
Hong Kong saati. Bütün burayı doldururuz.
Ya orada benim düşündüğüm adetler böyle 50 tane falan hani çok daha az bardağa göre. Bir bakalım işte söylemiş olayım yorumlara yazarlar.
Evet.
Haberlere geçelim. Google iki adımlı doğrulamayı kolaylaştırıyormuş.
Evet. İki adımlı doğrulama nasıldı Murat? İşte girmeye çalıştığın zaman SMS geliyordu. Bunun başka versiyonları da var. İşte Google'ın kendi uygulamasıyla falan da SMS almadan da giriş yapabiliyordun. Ama o zaman da bir uygulama yüklemen gerekiyordu. Veya yeni bir telefona geçtiğin zaman hazırda uygulama olmuyordu falan mesela. Bir de Twitter'ın yaklaşımı var. Gene uygulamasının içinden sana şey geliyor, bildirim geliyor, oradan onaylıyordun. Google şimdi buna geçecekmiş. Anladığım kadarıyla uygulama olmadan direkt telefonda bildirim gelecek. SMS değil de. O bildirimden onayladığın zaman direkt giriyorsun. Normalde SMS'te ne yapıyordun? İşte gelen kodu bilgisayarına yazıyorsun. Evet. Bunu da işte o gelen kodu bilgisayara yazma aşamasını atlamış oluyorsun. O 6 haneli kodu işte aklında kısa bir süre tutma derdin bile kalmıyor.
Güzel.
İşi kolaylaştırıyorlar yani tam anlamıyla.
İyiymiş.
Ya bunun daha basit anlatılabilmesi lazım, değil ilgi mi? Görmesi için. Çok gerekli bir şey. Her hafta yeni bir bilgi sızıntısı, şifre çalınması haberiyle birlikte tekrar ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ama karışık bir şey. Bunu tanımını okuduğunda hiçbir şey anlamıyorsun. Sonra işte eşe dosta sorarak falan biraz daha fikir sahibi oluyorsun. Bunun daha kolay anlaşılır ve kullanılır hale gelmesi lazım. Ama bir yandan da bütün bu uygulamalar cep telefonunu çok fazla merkeze yerleştiriyor. Yani telefona erişimini kaybedersen ne olacaksın? O da ya, ayrı bir soru.
Evet. Facebook ünlüleri video yayıncılığı için ikna etme çabasındaymış. Evet. Şimdi bu video işinde abi bir yeni bir servis çıktığında bu onun pazarlama yöntemi gibi bir şey. Hani senin biraz da elindeki bütçene göre, şimdi adı aklıma gelmeyecek bir girişimlerden biri galiba Türk'tü. Böyle belli bir kız, erkek, öğrenci herhalde toplamış. Habire video çektiriyor. Onları sen gerçek gibi izliyorsun. Ama aslında belli ki bir
mizansen kurulmuş orada. Evet.
Oradan işte platformu keşfetmiş oluyorsun.
Tabii. Ya şimdi içerik olmadan bir platformu keşfetmen, ona bağlanman çok zor. Normal olarak firmalar bunu gazlamaya çalışıyorlar.
Ama tabii bunu yapan Facebook olunca onun yapacağı yayıncılıkta ünlüler oynuyor.
Parayı bastırıyor yani, tabii 50 milyon dolar bütçe ayırmışlar.
Video platformu haline gelmek, yani haline gelmek değil de o özelliği de öne çıkartmak için içerik lazım. Şey, iyi fikir. Ünlülere para verip de yap, içerik yap demek iyi fikir.
Evet.
Ama tabii ne kadar başarılı olur onu göreceğiz.
Bu farkında mısınız? Herhangi bir sosyal platform ne olduğu büyük küçük hepsi bir şekilde videoya bu aralar sarmış durumda.
Evet.
Gerek video yayıncıda olsun gerek işte canlı yayın olsun.
Ya görsel tüketim çok ağırlıklı bizim hayatımızda. Hani insanlar okumayı falan da çok sevmiyorlar. Video hele canlı video işte Periscope falan da bir miktar tuttu görüldüğü üzere. Facebook videoları da öyle. Bu şekilde daha da güçlendirmek istiyorlar. Hatta belki diğer yayıncıları falan da işin içine katmak belki istiyorlar.
Öyle.
Bu arada Mark Zuckerberg bu hafta çok konuşuldu. Bir fotoğrafı yayınlandı onun.
Evet.
Kendi yayınladı daha doğrusu.
500 milyon beğenme almasının şerefine bir fotoğraf yayınladı.
Da hiç o konuşulmadı.
O konuşulmadı, evet.
Çünkü o biliyorsunuz birisi bir şey yayınladığı zaman, bir böyle bir ünlü birisi olduğu zaman o kare analiz ediliyor böyle piksel piksel.
Öyle ve işte mesela camlardan yansımalar falan çok riskli şeyler de var.
Evet.
Hani detaylar var. Piksel piksel analiz ediliyor dediğin gibi, yakalanıyor. Ve böyle tuzaklara düşenler.
Burada da onun bilgisayarı, Mark Zuckerberg'in bilgisayarı gündemdeydi. Çünkü iki şey fark edildi. Birincisi webcam'ini kapatmış, bantlamış. İkincisi
evet,
mikrofon girişini bantlamış. Bak mikrofonu demiyorum, mikrofonun girişini bantlamış.
O ilginçmiş.
Ya o, yani o mikrofon girişi bant, o biraz tartışmalı ya.
Evet, evet, çok net gözükmüyor.
Yani o nedir çok şey değil ama kamerayı bantla kapamış. Bunun bizim de zaman zaman bahsettiğimiz, söylediğimiz bir güvenlik önlemi bu. Ve en güzel güvenlik önlemi çünkü fiziksel bir şey.
Evet.
Hani şeye gidip device manager, yani o bilgisayar Macintosh değil mi? Apple değil mi? Neyse device manager'a gidip kamerayı yazılımla sağ tıklayıp disable etmekten 1000 kat daha güvenli bir şey. Fiziksel olarak kapatıyorsun.
Tabii
yani elektrik bandıyla kapamak pek zarif bir yöntem değil. Ama taş gibi sağlam bir yöntem.
Ya bazı markalar kendiliğinden orada açma kapama tuşu sunuyorlar. Benim şu anda kullandığım dizüstü bilgisayarda var mesela. Hmm. Hani kullanacağın zaman açıyorsun. Var. Tabii küçük bir switch koymuşlar üstüne.
Onu işte, kapak olarak yapan firma var. Hani satın alıyorsun oraya sürgülü kapak gibi yapıyorsun.
Ha, evet yapıştırıyorsun değil mi?
Evet.
Üzerinde de Mr. Robot mu yazıyor haberdeki şeyde?
Ha doğru.
Ya kesinlikle işe yarayan bir şey.
Ya bir de hedefteki bir kişiysen işte Zuckerberg gibi veya işte bir siyasetçiysen vesaire hackerların da hedefinde öyle oluyorsun.
Yalnız tabii bunu yapan adamın da bütün dünyanın bilgisine sahip olan adam olması.
Tabii o ironik oluyor. Hani komplo teorilerine zemin hazırlıyor böyle bir şey olması. Şimdi bu fotoğraf üzerinden bu durum fark edildi falan. Şimdi bunun üzerine böyle bilmem kaç sayfa yorum yazmış adam var. Ve hani anında gerçek hayal birbirine karışıyor şeymiş. Zuckerberg kendilerinin işte bütün kameralardan dünyayı izlediğini açıklarken bu görülmüşmüş falan. Evet. Artık iyice fantezi şeyle gerçeklikten kopuyor, uçup gidiyor balon gibi. Vallahi bu kötü bir şey değil kamerayı kapatmak. Çünkü çok eskiden beri hani back office falan vardı uzaktan kapı açan yazılımlar. O zamandan beri webcam'e erişme var.
Evet.
İşin içinde. Bugün birçok malware türü program şeyi çekiyor, fotoğrafını kullanıcının çekebiliyor. Hatta bizim devlet yöneticilerinin bile öyle sızmış fotoğrafı vardı laptopa bakarken. Şey falan var, mesela bazı bilgisayarlarda senin yüklediğin yazılımla ya da bilgisayar üreticisinin yazılımıyla şeyi çekiyor. Windows ya da bilgisayar şifre sordu. Girdin yanlış. Üçüncü keresinde falan şak fotoğrafını çekiyor. Kim bu habire şifreleri yanlış giren diye. Falan filan. Yani iyi uygulaması da var. Kötü uygulaması da var. Ama sürekli sana bakmakta olan açık bir kamera tabii ki büyük risk.
Öyle. Gerçi şu an ben mikrofonu daha büyük risk olarak düşünüyorum. Çünkü konuştuğun her şeyi duyuyor. Görüntü de yani webcam sürekli sana bakan bir şey değil. Yani baksa da sadece bir surat görüyor mesela çoğunlukla. Ama ses kaydı yapıldı, mikrofonuma ulaşsa birisi dışarıda.
Evet.
Ya tabii şimdi webcam seni görüyor. Sen artık işte ev hali, Adem baba kıyafeti falan. Öyle en fazla risk o tabii ki yani. Şey. Ama tabii söyleyeceğin şeyler farklı boyutlarda sorun oluşturabilir. O da kendince bir risk. Ona bakarsan şimdi orada MacBook'un mikrofon girişini kapatmış diyorlar da dahili mikrofon yok mu bunda? Vardır tabii ki.
Tabii zaten
ki. Her kamera olan laptopta mikrofon da var. Dahili
onu
olarak.
Onu bantlasan da işe yaramaz işin kötüsü. Hani ses biraz boğuk olur belki ama gene de sesi alır.
Ya mikrofonda tabii şöyle de bir şey var. Hani kimi cihazların tasarımında kamera, genelde kamera çalışırken bir ışık yanar yanında. Hani bu işin nasıl söyleyeyim raconu budur.
Doğru.
Yani kamera çalışırken kırmızı ışık yanar. Hatta çok geçmişti onun teknoseye de bir tartışması da olmuştu da hani biz şey demiştik çünkü kırmızı ışık genelde bir sorun var demektir. Kamerada niye kırmızı yanıyor? Ama işte o da şey diyor dikkat diyor. Çekiyor kırmızı. Laptoplarda tabii o hani belki de çok kullanıcıya yakın olacağı için tam bakacağın yerde kameranın yanına koyacaklar. Bakacağın noktada o ışık yanacağı için pek kullanılmıyor. Ama mikrofonda şöyle bir şey var. Mikrofonda hiçbir zaman böyle bir adet yok. Mikrofon çalışıyor bir yanında LED yansın diye bir şey. Böyle bir adet yok. Hiç farkına varmadan çalışılabiliyor. Çalışabiliyor.
Evet. Siz kişisel olarak yapıyor musunuz? Öyle bir şey tedbir alıyor musunuz?
Yapmıyorum.
Benim bilgisayarımda zaten var. Kapalı duruyor. Hı. Bant yapıştırma gereği yok.
Telefonun kamerasını kapatan arkadaşlarım var.
Tabii.
Bantlayan.
Ya o da biraz...
Ya şimdi Zuckerberg falan gibi bir adamsan şöyle bizler genel saldırılara hedef olacak insanlarız. Hani herkese saldırırlarken sen de arada gidersin. Ama Zuckerberg falan gibi adamlara odaklı saldırı yapıyorlar. Adam şahsen ona saldırıyor.
onun bilgisayarını kırabilmek için.
Doğru. İşte
geçmişteki bu ünlüler, Kate Upton falan olayları gibi nokta atışı yapıyor. O adamın çok daha korunması şart dolayısıyla.
Evet.
Tabii riskte olan şey de daha fazla. O yüzden böyle bir engel, şey, önlem aldıysa bravo.
Bence şey daha büyük risk, televizyondaki kamera.
Geçmişte tabii. Onun da açıklarını konuştuk. Odalara taktığımız bebek ya. Kamerası falan türü şeylerin, baby monitör denen şeylerin güvenlik açıklığını dile getirdik. Kendi deneyimlerimizi anlattık. Bir göz, yani kamera dediğin bir göz. Elbette ki bu bir açık, güvenlik açığı. Ha, bir yandan şu var, çok fazla yani paranoyaya dönüştürmemek lazım. Ben sana şunu söyleyeyim, kamera konusunda, bu bebek kamerası konusunda şöyle şeyler var. Hani onu bizim gibi teknolojiye meraklı adamlarsan işte gidip Foscam falan kameralar alıp evini donatabiliyorsun. Ya da bu konuda böyle bir şey istiyorsun ama bu kadar uğraşacak zamanı olmayan ya da deneyimi, bilgisi olmayan biriysen bu hizmeti satın alıyorsun.
Evet.
Bu hizmeti satın alıyor olmak benim tüylerimi diken diken eden bir durum mesela. Hmm. Çünkü bir firmayla anlaşıyorsun, kameraları onlar takıyorlar. Bir eve bir işte mini kayıt cihazı gibi bir şey koyuyorlar ama o cihaz onların sunucusuna dünyada bağlı, dışarıda bağlı. Sen o onların sunucusuna buluttan erişip izliyorsun kendi kameralarını falan. Arada tabii o görüntülere erişme yetkisi olan kaç kişi var?
Ya.
Ne var? Nasıl güvenlik süreçleri var? Hepsi belirsizlik. Beni çok daha fazla tedirgin eden bir şey. Neyse konu çok dağılmasın daha gündemin başından ama bence Zuckerberg güzel yapmış.
Ya şey ilginç orada.
Zarif olmasa da
ekranında etkin. Hiçbir şey görünmüyor. Oradayken nasıl anladılar? Thunderbird mail istemcisi kullandığını anlamışlar. Yani nasıl anlıyorsunuz arkadaş? İşte ben de aynı resme bakıyorum.
Orada toolbar'dan. İşte
toolbar'dan anlıyor da göremiyorum ki adam onun neyle bakıyor.
Valla kullanıyorsa da bravo. Benim de yıllarca tercihim Thunderbird oldu. Sonra Thunderbird'ü Mozilla ince ince çalışarak öldürdü.
Öldürdü ama şu anda güncellenmiyor değil mi? Benim yanlış bilmiyorsam. Yani ya hani o da ayrı bir güvenlik açığı diye söylüyorum.
Forkları oldu. Onun da hani belki şeyler başka şeylerle olabilir. Devam ettirenler oldu. Pek tabii doğrusunu söylemek gerekirse gerek kalmadı mailleri indirip de. Ya eskiden internete modemle, çevirmeli modemle bağlandığı telefon hattından bağlandığımız için ben maillerimi indirirdim. Telefonu evet. Kapatırdım, otururdum işte okurdum, yanıtları yazardım o Outbox giden kutusuna doldururdum. İstemcide de şey ayarlıydı, internete bağlanınca mailleri yolla ayarlıydı. Yine sonra telefonla bağlanırdık, mailler giderdi. Böyle çalışırdık. Ama günümüzde böyle çalışmaya gerek kalmadı. Artık mailleri sunucuda bırakmayı tercih ediyoruz. Evet. Elbette o da bir açık ama... bir yandan açık ama bir yandan da ha ya filancadan bir mail gelmişti ne yazıyordu onda hemen hop telefonumdan gireyim bakayım hop evde gireyim laptop'tan açayım o maili eklentilerine göz atayım bu esneklik var ama Thunderbird benim de son aşkımdı yani.
Tencent Clash of Clans geliştiricisi Supercell'i satın alıyormuş.
Çinli firma Murat, WeChat duymuşsundur.
Evet.
Pek kullanılmıyor bizde ama bildiğim kadarıyla. Onun sahibi. Bu arada bilmiyordum ben Riot Games'in de sahibiymiş Tencent.
Evet satıldı geçen haftalarda.
Evet. Clash of Clans da bayağı mobil alanda çok oynanan bir oyun. Onu da satın almış oldular. Oyun alanında bayağı elini güçlendirdi. 8,5 milyar dolarlık bir anlaşma.
İyiymiş.
Müthiş hem de.
Evet.
Çok büyük ya. Yani Microsoft da Nokia'yı 7 milyar dolara mı ne almıştı? Hani evet. Öyle düşünürsek. En önemli hani tabii ki Supercell'in başka oyunları da var ama hani en önemlisi Clash of Clans.
Tabii.
Onun hani bu firmanın bu kadar değerde olması yani nereden baksan işte 3-5 senelik firmadır yani belki.
Herhalde. Satın almayla büyüyor hep. Hani kendi evet. Şeyi yok. Bir öyle şöhret olmuş bir oyunu yok ama Riot Games'e sahip oldun mu tamam zaten.
Tabii. Google sağlık sorunlarına kolay çözümler öneren belirti arama özelliğini getirmeye hazırlanıyormuş.
Evet önce mobil de getireceklermiş. Şimdi biliyorsun hani başın ağrıdığı zaman veya işte bir yerin ağrıdığı zaman Google'da arıyorsun. Bir sonuç bulmaya çalışıyorsun kendince. Doktora gitmeden önce hani kolayca yapabileceğim bir şeyler var mı diye. Bunun çok olduğunu görmüşler. Yani yapılan aramaların %1'ine tekabül ediyormuş ki bayağı büyük bir rakam demek bu. İnsanlara aradıkları ve çok çöp bilgi çıkıyor karşına. Google diyor ki insanlara aradıkları bilgiyi derli toplu bir şekilde sunacak bir şey hazırlıyoruz. Şimdilik tabi sadece İngilizce aramalarda sonuç verecek ve mobilde olacak. Sonra bu masaüstü ve diğer dillere de gelecek. İşte başım ağrıyor, ne yapmalıyım diye aradığında sana şunlar şunlar olabilir veya işte şöyle şöyle bir ağrım var diye yazdığında sana sebebini yani söyleyecek.
Komşu teyzeye sorarsın, ondan da aynı şey gelir.
Evet ama işte artık
da vardı aynısı diye.
Günümüzde gitgide daha çok Google'a sormayı tercih ediyor herkes. Ve yani doğru yanlış bir sürü saçma sapan sonuçla karşılaşıyorsun. Google'ın bunları biraz süzüp sana bir şeyler sunması iyi bir şey.
Bu çok riskli bir şey. Riskli. Bir kere insanların kendinde sürekli hastalık arayan insanlar vardır. Onlara malzeme vermemek lazım bence. Çünkü ciddi vaka onlar. İşte diğer yandan ya o işin biraz da şeyi var. Sosyal bir şeydir. Ya işte kadınlar öyle beş çayına toplanıyorlar teyzeler. İşte benim belim ağrıyor, benim kulunçlarım ağrıyor falan.
Canım teyzeler zaten Google'a sormayacak. Gene onlar aralarında toplanacaklar.
Onun network'ü vardır kendi aralarında.
Tabii. Bir de şey var mesela bir doktor ilaç veriyor. İlacı arıyor Google'da şeyi buluyor. Yan etkilerini içmekten vazgeçiyor. Evet. Sanki doktorun haberi yok onu sana verirken. Tam yan etkileri olabilir de iyileştirecek seni işte belki. YouTube mobil uygulamasına canlı yayın yapma özelliğini getiriyormuş.
İşte yani az önce konuştuğumuz şey. Evet.
Periskop getiriyor.
Facebook yaptı. Periskop zaten işin içinde. YouTube'da zaten neden olmasın diyorduk.
Bunu şeyciler yapıyordu. Telefoncular kendileri yapıyorlardı.
Evet.
Tabii.
Samsung'da falan vardı bu özellik.
Geç bile kalmış denebilir.
Kesinlikle.
Hani videonun artık işte şaikasısın, YouTube'sun. Her video ile ilgili her şeyi senin ilk çözmüş, sunmuş olman lazım aslında.
Peki evet. Ben size başka soru soracağım. Canlı yayın izliyor musunuz?
Yok.
Ben izleyemiyorum. Çünkü...
Yani bir kere haberim olmuyor benim.
Evet,
bir,
haberim olmuyor.
En büyük sorun.
İkincisi, yani haberim olsa bazı şeyleri izlerim. Hani izlenmeyecek bir şey yok sonuçta.
Az önce şeyde de konuştuğumuz sorun buraya taşınıyor aslında. Biz de hani diyoruz ya TV'de yayınlanan şeylerin saatine uyamıyoruz. Sonradan izliyoruz.
Evet.
Aslında bu da aynı şey. Yani birisi canlı yayın yapıyor da kardeşim ben işte yemeğe gideceğim, iftara gideceğim. Bir şey yapacağım. İzleyemiyorsun. Senin takvimine uymuyor.
Ya hep doğru zamanlarda olduğu zaman takip edebileceğim programlar oluyor. Canlı yayın avantajı şu. Doğrudan soru sorup cevap alabiliyorsun. Şimdi sonradan izlediğinde kaçtan? Adamdan cevap alamayabilirsin. Hani gene yorumlarda belki hani interaksiyona girme şansın var ama her zaman işte videoyu hazırlayan kişi yorumlara bakmıyor. Ama canlı yayında ve soru cevaplıyorlarsa hani programın formatı ona uygunsa en büyük aklıma gelen avantajı bu. Doğrudan editörle veya işte neyse sunucuyla bağlantıya geçebiliyorsun.
Evet.
O yüzden belki hani takip edilmek istenebilir. Onun dışında yoksa zaten yetişmiyorsa, zamanın uymuyorsa gene normal YouTube videosu olarak izlersin.
Ya bu iş böyle spontane şekilde işte oradan şurada bilmem ne güzel araba gördüm hemen telefonu açıyorum canlı yayın yapıyorum. Bununla bir şey olmaz. Programlı olacak, planlı olacak. Tabii. Kardeşim. Bu işte yayıncılık işinde istikrar olması gerekiyor. Biz TeknoSeyir'de bunca zamanda işte kendimizce bir yere gelebildik. Çünkü her gün video yayınlayacağız ilkemizi. Çok çok büyük oranda idare edebildik, devam ettirebildik. Çok nadir bunca 5 yılda atladığımız gün iki elin parmaklarını tutmaz herhalde. Ancak. Video yayınlamadığımız gün. Bayramları falan saymıyorum. Bir istikrar gerekiyor. Şimdi bir şey bilemem ki işte Ahmet Bey yayın yapacak. Ben 24 saat bilgisayarın başında onu mu bekleyeceğim? Her an yayın yapabilir. Kaçırmamalıyım.
Yani genelde bildirim geliyor sana. Hani abone oluyorsun.
Yani bu bir şey olur tabii ki hani belli bir izleyiciye erişirsin falan ama yayıncılık böyle bir anda her an gökten meteor düşebilir gibi spontane şeylerle olacağını sanmıyorum. Artı şu var. Canlı yayın tamam işte bir sürü şekilde canlı yayın yapma yeteneğin var ama ne yayınlıyorsun ki işte pide kuyruğunda bekliyorum bunun yayını. Ne abi o sıkıntıyı ben de mi çekeceğim senden? Ne bu yani? Bir İşte Apple bilmem ne konferansını yayınlıyorum. Tamam, oturup izliyorsun.
Ya bu şeyde en çok nerede yarıyor biliyor musun? Böyle bir toplumsal bir olay olduğunda herkes şak diye çıkarıyor, yayınlıyor artık.
Yayınlıyor. Farklı yani açılardan.
Eski şimdi yeni bir medya düzeni kurulmuş oluyor aslında bir yandan da yavaş yavaş.
İşte farklı bakış açılarından, hem fiziksel anlamda gerçekten farklı açılardan hem de düşünce anlamıyla farklı açılardan aynı olayı görebiliyorsun. Büyük bir şey bu. Ama hani onun dışında yayın bilemiyorum. Hani çok izlemeye değer şeyler. Hani ben rastlamadım diyeyim. Hani vardır bir de, elbette de ben rastlamadım.
Mesela şimdi bizim hani video yaptığımız zaman onu aslında bir sürü kesip biçiyoruz. Biz ona bir tempo katıyoruz.
Evet.
Bazı mesela yavaş olan şeyleri hızlandırıyoruz falan filan.
Tabii ki.
Canlı yayını öyle bir kurgulayacaksın ki insanlar sıkılmayacaklar. Yani canlı yayında ben ekran kartı test ediyorum demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü sıkıntıdan ölürsün.
Dediğim harika bekle.
Bir hafta şey bekliyorsun. Bekle.
Farklı ayarlarda çalışmasını bekle. Aynı videoyu 15 kere izle.
Halbuki ne yapıyorsun? Hazırlıyorsun. O çileyi
sen
çekiyorsun.
Sonucunu veriyorsun.
Sonucunu veriyorsun. Sonucunu böyle olması lazım. Yani hazırlıksız canlı yayın zor.
Ya zaten her içerik türüne uymaz orası kesin.
Tabii.
Şimdi tabii bir yandan şu da var. Hani canlı yayın diyorsun da buradan kastettiğin canlı yayın elinde telefon tutan bir adam.
Evet.
Görüntü sallanıyor, öyle oluyor, böyle oluyor, bir kesiliyor. Birisi geliyor kenardan bir şey diyor falan filan. Hani televizyonda da canlı yayın izliyorsun ama onun arka tarafta bir yönetimi var. Evet. Farklı kameralardan işte resim seçici görüntüyü seçiyor falan
filan. Öncesinden
falan.
Hazırlanan görüntüler
bir
giriyor.
Bir mamul haline, ürün haline getiriyor sana yayını. Ama şimdi profesyonel yayınlanan bir maçla adamın birinin tribünden telefonla çektiği maçı izlemek farklıdır.
Tabii.
Ha, ama işte eskiden böyle bir yetenek yoktu. Şimdi
evet,
var.
Var.
İnsanlar cebindeki telefonu çıkarıp yayınlamaya başlayabiliyor. Bu yeni bir dünya. Biz şu anda geçiş aşamasında olduğumuz için böyle bir bazı tabii sancılar çekiliyor.
Evet.
Bir süre sonra su yolunu bulacak.
Ya bize bizim işte eski tip programlardan gelen hani şu ana kadar yaptığımız bir alışkanlıklarımız var. Ama bizim çocuklar bunun içine doğmuş olacaklar ve onlar böyle algılayacaklar. Hani belki ötekine eskimiş, köhnemiş olarak. Nasıl biz 1980'lerdeki TRT'yi izlediğimiz zaman ya adamlar ne kadar kasmışlar diye izliyorsun değil mi? Şimdiki sunucular hiç öyle değil. Gayet daha normal şeye rahat konuşuyorlar hani günümüzdeki gibi. Belki bizim çocuklara da öyle gelecek. Ya
belki.
Yayın dediğin böyle olur. Daha işte gerçekçi, hayatın içinden falan.
Ama tabii bir yandan da iki kelimeyi bir araya getirebilmek
ya,
tabii o ayrı
gibi bir gereklilik var.
Ya o yayıncı için geçerli. Yani normal vatandaş için çok da onu beklemeyemezsin zaten.
Ama işte vatandaşın yayıncıya dönüşmesi telefondaki bir düğme.
Evet.
Evet.
Hani belki tamam şu anda işte sokakta araba vurdu kaçıyor ben onu çekiyorum diyen adamdan İşte TRT Türkçesi konuşmasını beklemezsin belki ama ben bu hafif hafif bunu işe dönüştürmüş adamdan da doğru düzgün konuşmasını tabii ben beklerim.
Evet.
Ha, olmuyorsa izlemem. Hani benim ona yapabileceğim tek şey o. İzlememektir. Tabii. Benim onun üzerindeki tek gücüm. Ama isterim. Hani bir bana sorarsa ne istiyorsun diye bunu isterim.
Evet. YouTube Red ilk büyük bütçeli TV dizisini satın almış. Bir yandan da böyle bir büyüyen Red var.
Evet, paralı şey YouTube'un.
Evet, hizmeti.
Hizmeti. Reklamlar olmuyor da sen aylık para ödüyorsun.
Ama tabii
Netflix'in rakibi yani hani öyle söyleyelim.
Hani reklamsızlık kendi başına yetmiyor. İçerik de sunması
tabii
gerekiyor ki çekici olsun. İşte onu yapmışlar.
Ya, Step Up filmini. Başka özellikleri de var. Ne bileyim işte offline müzik dinleyebiliyorsun falan gibi ayrıntılı ufak tefek başka şeyleri de var. İlk ama büyük bütçeli Hollywood dizisi diyebileceğimiz bir dizi Step Up diye bir diziyi satın almışlar haklarını.
Hı
hı. 10 bölümü olacakmış sezonda 45 dakikalık. Yani bildiğimiz dizilerden biri olacak.
Evet, hatırlamıyorsam Step Up bir film serisi. Onu dizileştiriyorlar anladığım kadarıyla.
Ha, olabilir. Ben hiç bilmiyorum Step Up'ı.
Ben de bir şey hiç duymadım ama işte müzik dünyada varmış böyle bir şey.
Baya 5-6 film.
4-5 dizi şeylik, filmlik bir şeymiş. Ya işte şeyle artık hani Facebook'un ünlüleri davet etmesi gibi. Keseler açılıyor içerik için.
Evet.
Keseyi açıyor büyük mecralar artık.
WhatsApp günlük 100 milyon sesli görüşme sınırını geçmiş.
Evet. 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan bir yerin normal. Ama demek ki artık mesajlaşmanın ötesine geçip sesli konuşmaya da adamlar girmişler. Abi, yani hükmetmeye başlamışlar.
Normal. Biz burada bazen telefonları hani test ederken şeye de bakıyoruz. WhatsApp'tan da deneme yapıyoruz. Evet. Normal şeyin yanında.
Daha kaliteli geliyor
ses. Daha kaliteli. Her zaman daha kaliteli neredeyse.
Evet.
Yani işte şeyler, operatörler bir şeyleri kaçırdılar ellerinden. SMS şeyleri artık bedava verseler kimse dönüp yüzüne bakmıyor.
Sonra aynı firmadan gelip kota istiyoruz. Şu adam bir de kota verse hiç kullanmayacağız yani, konuşmayı.
İletişim internete dönüyor.
İnternet evet. Yani onlar artık internet satıcısı haline gelecekler sadece.
Aslına bakarsan sonuçta GSM kullandığın şey zaten aslında o da voice over IP.
Evet.
Hani analog telefondaki gibi ses dalgası demeyeyim de işte elektriğe dönüşmüş ses gitmiyor karşıya. Zaten ilk fırsatta eriştiği noktada IP'ye dönüştürüyor senin iletişimini cep evet. telefonun şebekesi de. Biz hani onu aradan artık çıkarıp direkt. Tabii diğer taraftan artık her telefonda Skype falan da var.
Skype dedin de yani bak Skype kaç yıldır var hayatımızda bir türlü bu başarıyı yakalayamadı. Yani nasıl oluyor bir şekilde beceremedi
çünkü
adamlar.
Çünkü account kur yok işte Microsoft account'u olsun o işte o account'un aynı zamanda şu olsun bilmem ne. Şey değil ki WhatsApp'ı kurduğunda sadece telefonun senin account'un hani yazılımı kuruyorsun. Evet. WhatsApp'ı çalıştırdığında şey demiyor. Şimdi gidelim bizim sunucumuza bağlanıp bir sana kullanıcı adı ve şifre seçelim falan demiyor. Başlıyor seni konuşturmaya.
Hem öyle hem de Skype'ın o görüntülü ve sesli konuşması. Seslisinde çok sorun yaşamadım da görüntülü konuşması
sıkıntılı.
İstediğim kaliteyi hiçbir zaman veremedi yani.
Sıkıntılı.
Hep bir sıkıntı yaşadım hakikaten.
Evet.
Hele ki farklı platformlarda konuşacaksan bayağı bir oldu olması şans işi. Hani görüşebildim sorunsuz diyebiliyorsan ne mutlu sana. Nadir bir olay yaşadın.
Ben şey sizinle normal konuşmadan bahsediyoruz. Ben bir de ona para verdim yani yurt dışına çıktığım zaman buraları arayabileyim diye.
Skype kredisi.
Evet kredisi. Yok abi çok kötü. Yani ki ve normal hatta arıyorum cep telefonlarını aramıyorum. Evi arıyorum.
Olmuyor. WhatsApp daha şeffaf, daha kolay.
Evet.
Kullanımı. Her platformda var. Falan.
Huawei Android alternatifi kendi mobil işletim sistemini geliştirecekmiş.
İşler Google'la kötüye giderse.
Alternatif cebimizde dursun diyorlar. Çünkü Google sonuçta el. Hani bir operasyon yürütüyorsun ama ellerin başka bir firmaya bağlı. Tabii ki bundan hiçbir firma hoşlanmıyor. Zamanında Samsung'un Tizen diye bir arayışlara girmesinin de nedeni buydu.
Evet. Televizyonda kullanıyorlar Tizen'i bu arada.
Saatte kullanıyorlar.
Saatte de var.
Daha çok şeyde Internet of Things'te hep Tizen kullanacaklarmış zaten.
İşte
ama işte işletim sistemini yapmakla bitmiyor ki abi. Bir sürü uygulamamız var bizim hani.
Tabii, ama işte tabii. Artık orada şey yapıyorlar. Akıllı davranıp Android'in uygulamalarına uyumlu yapmaya çalışıyorlar. Yani. Çünkü hani sıfırdan kimse oraya uygulama geliştirmez. Bunlar da Android de sonuçta Linux temelliydi. Bunlar da Linux temelli. Biraz değiştirilmiş oluyorlar onun. Kendi yollarından gidiyorlar. Ama muhtemelen o Android'i destekliyorlardır veya kolayca değiştirilebiliyordur buraya.
İnşallah.
Çünkü başka türlü öyle sıfırdan kimse gidip de işte gerçi Huawei de büyük ya dünyanın üçüncü büyük cep telefonu üreticisi. Hep Çin'e satıyor çok büyük oranda. Bizim buralarda az haberimiz oluyor. Ama demek ki stratejik görmüşler bunu.
Ya hem birazcık Google'a aba altından sopa gösteriyorsun. Böyle evet. bir şeylerle girişerek. Hem kendin belki hani ekibinin yetkinliğini arttırıyorsun. Böyle bir projede çalıştırarak. Hem eline bir güzel de bir ürün geçiyor. Kendi işletim sistemin.
Geliştirmeyi de İskandinav ülkelerinden birinde eski Nokia geliştiricilerinden faydalanarak yapıyorlarmış.
Benim bildiğim şu
N9 Nokia'nın efsanesinden ya. Mi bir şeyler çıkacak? Oradan Sailfish falan filan dediler de yine bir yere varmadı o N9 düşüncesini devam ettirme şeyi. Belki bilmiyorum oradan bir bilgi birikimi falan gelecektir.
Evet. Bu haber ilginç bir haber. Android temelli akıllı TV'ler virüs tehdidi altında haberi.
Ya bu Trend Micro'nun kendi global sitesinden yayınlanmış. Sonra o Türkçe'ye çevrilmiş. Sonra bizim basın o Türkçe'ye çevrilmiş olan blog yazısını birebir satır satır kopyalayarak haber diye yayınlamış. Ama hani araya da böyle bir şeyler şey ya yani bize ulaştığında bu haber şeydi. Bu CryptoLocker türü şifreleme yazılımları televizyona geliyor falan şeklindeydi. Ya pek kulağa olur gibi gelmedi. Ya telefonda Word dosyalarını saklamıyorsun ki, pardon, televizyonda.
Evet.
Sonra işte zinciri takip edip en dibine kadar ulaştık. Trend Micro şeyi gözlemiş. Evet, bir kere Android televizyonlarda.
Tabii.
Hani akıllı televizyonlarda diye başlık atınca çok daha geniş bir kitleye sesleniyorsun ama detaya inince Android televizyonlarda ya telefonu falan esir alan hani şifre ekranının, kilit ekranının şifresini değiştirip deseniz orada bırakan yazılımlar var ya eskiden beri. Ya da haylaz arkadaşlar da yapar
evet.
Aynı şakayı ele geçirince cihazı. Onu adam televizyonlara uyarlamış, televizyonu kilitliyor. Şifreyi gir diyor, giremiyorsun.
Hmm.
İşte bu bir risk. Şimdi Android televizyonlar da biz kendimiz ilk Philips'te görmüştük. Yani TeknoSeyir ofisine uğrayan evet. İlk Philips'ti. Ama mesela Sony 2016'da televizyonlarını Android'e geçirdi.
Doğru.
Yani gittikçe yaklaşıyor. Android'li televizyonun hayatına girmesi olasılığı gittikçe artıyor. Tabii ki bu önemli. Şimdi televizyonun özel bir durumu var. Televizyonda işte Word dosyaların, çocuğunun fotoğrafları bilmem ne olmayacaktır. Fakat diğer taraftan da Android televizyon %99 ihtimalle senin ev ağına ya da ofis tabii. ağına bağlı demek. Ağdaki diğer sistemler risk altında oluyor. Bu virüsçüler şeyi seçmişler. İşte televizyonu kilitleyip senden para istemeyi. Verileri değil de cihazın kendisini
evet.
Hedef almışlar. Artık televizyona da antivirüs yüklememizin ya. Gerekeceği günler bayağı hüzünlü günler bence.
Bence de. Ya buradaki fark şu Rent abi. Eskiden smart TV'lerde, akıllı TV'lerde akıllı kısmını hiç kullanmayabiliyordun.
Evet.
Ama Android TV'nin önemli farkı sen açma tuşuna bastığından da Android boot ediyor. Yani kullanmıyorum evet. diyemezsin. Android işte bu. Bir yandan da abi ne kadar kötü değil mi? Yani önüne gelen bültendeki hatayı, tuhaflığı fark edecek adam kalmamış basında.
Ya o zaten felaket Murat. Akıllı televizyon zaten biliyorsun. Hani şöyle bir durum var. Ya akıllı televizyonu kim istiyor ki? Hani
zorla dayatıyorlar.
Üreticiler dayatıyorlar ama çok merak ediyorum. Hani o kullanan var mı özellikleri şeyleri? O Twitter'ı, Facebook'u televizyondan açan hani ilk aldığında merak edip açmak dışında düzenli olarak akıllı televizyonun şu şeyini kullanıyorum diyen
ya, video servisleri var? Dışında diğerleri hakikaten çok zor yani.
Benim de 40 yılda bir kullandığım YouTube istemcisi. YouTube, ya da işte tamam. Şimdi benim evimde televizyon var. Yayın yok. Anten yok. Dolayısıyla televizyonun içinde işte YouTube var, Spotify var, TED var. Onları açıyorum hani ses olsun istediğim zaman. Oradan TED konuşmalarını açıyorum artık. Fena oldum dinlemekten. Ama hani şey bu kadar. Facebook'u açmak aklıma bile gelmiyor. Niye aklıma gelmiyor biliyor musun? Facebook'u, Twitter'ı bilmem ne açmak. O şifreyi, kullanıcı adı ve şifreyi girmekten nefret ediyorum evet. Uzaktan kumandadan da o yüzden. Onlarda farklı bir çözüm olsa belki daha çok
gerçi
kullanırım.
Gerçi yeni telefon, televizyonların kumandalarında da bayağı klavye falan var bazılarının arkasında.
Ya da işte akıllı televizyonların işte iyice akıllı olanları klavye kabul ediyor.
Evet.
Ama ya televizyona klavye takmayacağım ya. Hani televizyonun giriş aleti kumandası olması lazım.
Bir de biliyorsunuz Android olunca ses oluyor.
Aramalarda çok işe yarıyor.
Ya.
Çünkü Android'in
ses anlama özelliği bayağı artık birkaç yıldır bayağı iyi geliştiği için aramalarda hakikaten artık kullanılıyor.
Peki.
Ama genel olarak akıllı televizyon
hoş bir şey değil.
Benim aklıma yatmıyor.
Ben yani bana paneli versin, geçsin. Ben istemem akıllı özelliğini.
Ama artık işte istesen de yok. Akılsızını evet. Bulamıyorsun.
Şey de öyle. 4K'yı da artık hani istesen de neredeyse Full HD'yi bulamayacaksın. O da öyle oldu.
İşte teknolojinin öyle bir tarafı var. Teknoloji sürekli ilerliyor. Sen ya burada duralım biraz. İyi burası isteğindesin. Öyle bir şey yok.
Evet. Apple artık Thunderbolt Display üretmeyecekmiş.
Apple'ın ürün gamındaki tek monitör artık üretilmeyecek. Elde olan stoklar bitene kadar satışı olacakmış. 2011 yılından beri de güncelleme almıyormuş. Bunların zamanında çözünürlüğü bayağı yüksekti. Belki hatırlarsınız. Normal monitörler biz daha 1080p'leri falan hani iyi derken bunlar bayağı yüksek çözünürlük sunuyorlardı. Ama artık günümüzdeki diğer monitörler yakaladılar. Hatta geçtiler bazen çözünürlük ve büyüklük açısından. Apple da diyor ki gidin diyor diğer üreticilerden beğendiğiniz bir monitör alın. Ha belki yenileri çıkabilir diyorlar. Ama şu an için hani bu konuda yapılmış bir açıklama yok.
Thunderbolt zaten pek bir yere varmadı gibi. Takıldı kaldı. En çok yine Apple tarafında tabii destekleniyor.
Uh-huh. Apple dışında hatta ben doğru düzgün kullananı hiç duymadım yani.
Bluetooth 5 bu. Geçen hafta atlamışız bunu. Bluetooth 5.0 standart duyuruldu. Şimdi Bluetooth'un bazı sorunları var. En büyük sorunları menzil ve aktarabildiği dosya kapasitesi. Veri kapasitesi.
Evet.
Bunlara biraz çözüm gelecekmiş.
Ya işte bu hep şey diyoruz ya Internet of Things yani böyle akıllanan cihazlar diyeyim gene. Bunların birbiriyle bağlanması hep gündemde. Bluetooth da yeterli olmuyor. Hem işte yan odadayken çekmiyor mesela. Doğru düzgün. Biraz uzaklaştığın zaman aletin başından bağlantıyı kaybediyorsun. Bu 5 standardıyla bayağı arttırıyorlar. Mesafeyi 4 kat, hızı 2 kat gibisinden bir hani kabaca söylemek gerekirse.
Ya telefonda Bluetooth'u açtığınız var mı?
Benim i̇şte ama yok. Ya yani şu an kullandığımız şeylerde az. Ama işte bu cihazlar artarsa yani ne bileyim ışığı da Bluetooth üzerinden belki kontrol edebileceksin.
Ben kulaklığımı öyle bağlıyorum.
Ya Internet of Things Bluetooth için bir çıkış olabilir. Çünkü istenen şey menzil uzun olması gerekmiyor. Bluetooth yavaş bir şey. Internet of Things tür şeylerde işte termostatı bağlıyorsun. Zaten bir veri ciddi bir veri aktarımı yok.
Evet.
Ve hız da gerekmiyor. Çok düşük pil tüketimi lazım yalnız. Çünkü sen o işte termostatın pilini 3 ayda bir değiştirmekle uğraşamazsın. Onu unutman lazım. Bir kere takıp 2 sene kullanabilmen lazım. Bluetooth için bir çözüm olabilir. Fakat bir yandan da sırf o işlere yönelik 802.11 işte AI, AH falan standartlar geliyor.
Evet.
Büyük olasılıkla onlar Bluetooth'tan da iyi olacaktır. Bluetooth bayağı bir hani bu zamana kadar böyle zaten nasıl geldiğine şaşırıyorum. Güç tüketimi konusundaki iyileştirmeleri falan daha yeni işte 4'te falan başladı. Ondan önce hiçbir iddiası yoktu.
Bu kulaklıklar da bayağı yaygın yani hani hatta başka
hoparlörde kulaklıkta.
Evet, başka bağlama şekli yok yani. Şey alıyor. Kablosuz haricinde.
Evet.
Sene sonunda ya da işte 2017'nin başında bekleniyormuş.
Bir dahaki yıl belki yeni telefonlarda.
Ha evet.
Görmeye başlarız.
HP dizüstü sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir şey var.
Evet, bazı laptoplarda pilde sorun yaratacak kadar ısınma sorunu gözlenmiş. Bu Türkiye'yi de kapsıyor. Hani değiştirme, geri çağırma ve değiştirme programı. Ben Türkçe olan sayfayı linkledim. 2013 yılının Mart ayı ile 2015 yılının Ağustos ayı arasında satılan diyor. HP Compaq markalı. Compaq HP'nin markası artık zaten. Artık dediğim yıllardır. Envy serisi, Pavilion serisi dizüstü bilgisayarlarda, ProBook serisi dizüstü bilgisayarlarda. bazı tabii modellerinde böyle bir fazla ısınma, tehlike oluşturacak kadar fazla ısınma görülmüş. HP bir yazılım hazırlamış. O yazılımla hani yazılımı çalıştırıp senin makinen sorumlular arasında mı bilgisini alabiliyorsun ya da hani kendin pilin seri numarasına bakarak, makinenin seri numarasına bakarak sen de bulabiliyorsun şeyi. Sorumlular arasında mısın? Eğer öyle bir durumda varsa da şeyin için süreci başlatabiliyorsun. Değişim sürecini bu sayfadan başlatıyorsun.
Linkini verdik.
Evet, evet. Orada hani tam olarak hangi modeller, hangi şeyler bilgisi var.
1000 çekirdekli işlemci kilokor sadece 0.7 watt tüketiyormuş.
Evet. Bu ne? 1000 çekirdekli işlemci. Bu Amerika'da bir üniversitenin geliştirdiği bir işlemci. Saat hızı düşük. 1.7 GHz kadar. Üretim teknolojisi falan günümüzün işlemcilerine göre ilkel. Ama 1000 çekirdek. Bunlar da biliyorsun çekirdekler basit yapıda çekirdekler oluyor. Yani bu bizim ekran kartlarındaki her bir shader unit gibi. Ondan biraz daha hallice oluyor. Ama sayı çok fazla. Yine aynı ekran kartı gibi. Ekran kartında da bugün 1600 shader'a falan çıktık değil mi en üst kartlarda?
Evet,
daha da çıktık.
İşte 32 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. Yani günümüzde bu ticari olarak satılacak satılan işlemcilerden çok daha uzak. Ama bir yandan da işte 1000 çekirdek gibi bir yönü var.
Yalnız 0.7 watt güç tüketmesi bence acayip.
İnanılmaz bir şey tabii yani ki.
O acayip. 1000 çekirdeğe sahip olup da.
Tabii ki. Bunda önemli olan şey kullanılacak iş yükü. Çünkü kimi işler paralel çalışmaya uygun oluyor. He. Orada böyle işte 1000 çekirdek oldun mu 1000'ini de kullanabileceğin iş yükleri oluyor. Aynen. Ama kimi işler sıralı işlemeye yönelik. Hani bir şey bitecek ki onun sonucu başka bir şey olacak türü. O zaman paralel güç işe yaramıyor. Çünkü hep birinin işini bitirmesini bekliyor öbürü. Ama hani bunun da kullanılacağı dediğim gibi yerler var.
Var.
Böyle bir girişim yapmışlar. Genelde Intel'in zamanında şu Larrabee ile denediği, sonra rafa kaldırdığı mesele. Bu kadar çok çekirdeğin oldu mu, bu işlemciyi programlayarak şey yapabiliyorsun. Grafik işlemcisi haline getirebiliyorsun. Yazılımla, hani bunun driver'ını bir anlamda yazıyorsun. Elinde müthiş bir havuz var. O havuzu öyle bir programlıyorsun ki bu grafik işi yapıyor.
Anladım.
Hani sonuçta her şeyi yazılımda yaptırabilirsin işlemciye bilgisayarda biliyorsun. Hani grafik işlemcisi aslında özel bir şey değil.
Doğru.
Yani özel bir şey de onun yaptığı her şeyi yazılımda yapıyorsun. Merkezi işlemciye yaptırabilirsin. Yavaş yavaş usul usul da olsa. Bu tür işlemciler ona imkan sağlıyor. Bakalım bu tabii bir üniversitenin araştırma projesi.
Evet.
Gerçek hayatta çarşıya gelecek bir şey değil.
Tabii. Sen şimdi öyle deyince aklıma şey geldi. Yani tabii biz ekran kartı olmadan yani hızlandırıcı özelliği olmadan oyun oynuyorduk. O sadece görüntü veriyor.
Eskiden ilk oyunlarda hani software, OpenGL, işte 3DFX falan seçenek alıyordu. Motor seçiyordun. Renderer daha doğrusu seçiyordun falan. Tabii daha önce şey diye bir şey yoktu. Hardware'den 3D diye ya. Bizim evlerimizde en azından öyle bir şey yoktu. Her şey yazılımdandı.
Yazılımdı.
O ve farklı bir dünya.
Şey sanmasınlar iki boyutlu oyun oynadıysa. Yok bayağı üç boyutlu oyun oynuyorduk. Hani
ne bileyim Descent, Tomb Raider falan tabii. İlk şeylerini söylüyorum. İlk oyunlarını.
Evet.
Yazılımdandı. Ha tabii Lara Croft 10 tane poligondan oluşuyordu o zamanlar.
Evet.
Şimdiki gibi böyle kıvrımlı değildi.
Köşe geldi.
Ama oynuyorduk yine de işte. Oynuyorduk.
Euro 5 tipi dizel motorlar 18 derecenin altında emisyon oranını tehlikeli şekilde arttırıyormuş.
Evet o da dizellerin bu haftaki sıkıntısı oldu.
Evet.
Böyle bir şey fark etmişler Avrupa'da. Bu sıcaklığın altında motorlar verimli çalışabilmek için bu emisyon azaltma sistemlerini devre dışı bırakabiliyorlarmış. Hani bu yasal olarak bu izin verilmiş. Ama şey fark edilmiş ya işte bu sistemleri devre dışı bıraktıkları zaman emisyon deli artıyor.
Artı motorlar o sıcaklığa gelinmese de bazen o sistemleri devre dışı bırakmayı seçebiliyorlar gibi bir durum fark edilmiş. Zor da bir durum var. Çünkü şöyle, şimdi az yakıt yakıp çok emisyon yapmak ya da çok yakıt kullanıp az emisyon yapmak gibi bir seçimin var. Toplamda aynıya geliyor. Çünkü hani 1 litreden daha az gaz çıkartıyorsun ama 10 litre kullanıyorsun çarşıya gitmek için. Diğerinde çok çok gaz çıkartıyor ama benzin, gaza, mazotu az kullandığın için 5 litreyle aynı yolu gidiyorsun. Ha, çıkan gaz daha fazla, daha az ya da eşit. Çok hesaplarının yapılması gereken bir durum. Euro 5 motorlarda özellikle bunun olduğu görülmüş. Günümüzde güncel standart Euro 6 bildiğim kadarıyla.
Ya bu dizel geyiği konuştuğumuz zaman Can zaten şeyi söylemişti. Diğer bütün üreticiler de bu,
oynuyor.
Tabii standartların şeylerle etrafından dolaşmanın yollarını buluyorlar.
Evet.
Demişti. Hakikaten de bunlar işte araştırıldıkça, gündeme geldikçe, şimdi otoriteler işte test yaptıkça bunlar ortaya çıkmaya başlıyor.
Evet.
Bu da onun yansımalarından bir tanesi. Sen çok net koymadığın zaman işte kuralları, işte orada benim anladığım şeymiş, soğuk havalarda işte bu sistemi isterseniz kapatabilirsiniz, evet, motora zarar vermemek için. İşte o soğuk havayı adamlar 18 derece algılamışlar. Hmm. 18 derece soğuk hava değil aslında.
Tabii tabii.
İşte İşlerine öyle gelmiş.
Öyle öyle. İşte araç firmalar hepsi bir şeyler çevirmiş. Bazılarının ismi açıklanmamış. Ama bazı araştırmalar bir iki markayı hani duyurmuşlar. Yazılım firmalar yazılım güncellemesiyle hallederiz. Hemen halledelim, hani hemen getirin arabayı güncelleyelim şeklinde.
Güncelliyorsun ama o zaman da işte performans satın düşüyor. Alırken aldığın beygir gücü düşmüş oluyor.
Evet.
Sana sunulan yani iddia edilen öyle şey. Zaten işte sıradaki haber de onunla ilgili.
Evet, Volkswagen'in dizel geyik skandalından zarar gören kullanıcılara 10 bin dolar ödeme yapacağı söyleniyormuş.
Onu şey diye söyleyelim, 10 bin dolara kadar. Hani evet, aracına göre, yılına göre, ne zaman aldığına evet göre 1000 dolar da var, 7000 dolar da var. 10 bin dolara kadar da çıkabiliyormuş bu. Tek tek bütün kullanıcılara böyle bir ödeme yapması söz konusu. Tabii Amerika için geçerli şu an. Ama tabii bunun yansımaları Avrupa'da da ve diğer dünyanın devletlerinde de olacaktır. Bu devlete ödenen 19 milyar dolar mıydı neydi? Hmm. Ödenecek daha doğrusu. Cezadan ayrıyeten bir de işte satın alan arabalar, az önce dedik ya, performansı düşüyor. Yeni
satın
yazılım yüklendiğinde falan.
Şeye dönüşüyor.
İşte onu geri işte müşteriye ödenmesi gereken mahkemenin karar verdiği şeylerden biri.
Tamam. Evet.
Yani Volkswagen batacak belki de. Hani yani Can büyük ihtimal iflas eder diyordu ama.
Yani bir şey yok, kurtulur yani.
Konu unutuldu i̇şte bile, kapandı.
Arkasında bile. Alman hükümetinin falan geçmesi lazım. Hani firma geçer olarak altından kalkması çok zor.
SanDisk iPhone için ek depolama sağlayan kılıf tasarladı.
6 serisi için. Hmm. Ya SanDisk zaten bir süredir bu iPhone'lara, iPad'lere ek depolama sağlama işine bayağı odaklanmış durumda. Tabii bu cihazlarda bellek yuvası olmadığı için kendileri cambazlıklarla bir şeyler geliştiriyorlar. TeknoSeri'de de farklı kablosuz doğrudan bağlanan modellerin falan incelemeleri vardı.
Doğru.
Güzel bir şey yapmışlar. Normalde Lightning portundan takılan o en son geliştirdikleri iXpand bellek modülünü, depolama modülünü kılıfın içine koymuşlar. Çoğu kişi de zaten kılıf kullanıyor.
Öyle.
Kılıfı, telefonu kılıfa taktığında o depolamayı da Lightning'e takmış oluyorsun. Artı port da yine çalışır durumda oluyor. Tabii şimdi Apple cihazların yapısından ötürü öyle bellek modülünü taktım, ha sistem gördü o belleği, içindeki dosyalara erişiyorum, öyle bir şey yok. Bunu kullanabilmek için tabii ki yazılım gerekiyor. O yazılım da zaten SanDisk'te var. Kullanıyorsun işte. Bence iyi fikir. Tasarım. Hani bunda hiçbir teknolojik bir yeni bir çığır yok. Akıllı tasarım sadece. Ben beğendim. İyi fikir. Yani ürünü daha görmedik ama yeni tanıtıldı. Hani SanDisk kendisi görüntülerini yayınladı. Bana iyi fikir geldi.
Evet.
Benim çevremde kılıfla kullanan
kılıfsız kullanandan çok daha fazla bu ürünleri.
Hindistan Uzay Ajansı bir görevde 20 uyduyu yörüngeye taşımış.
Evet Murat, bir fırlatmada roket, tek bir rokette 20 tane uyduyu yörüngeye oturtmayı başarmışlar. Bu hani rekor değil. Sonuçta daha önce NASA 2013 yılında 29 uyduyu bir görevde fırlatmış. Rusya'nın 2014 yılında 33 uyduyu fırlatmış olması var. Ama bu haberi özellikle şey için aldım ben. Fark ettiyseniz 2-3 haftada bir Hindistan Uzay Ajansı ile ilgili bir haber yapıyoruz. İşte Mars'ın yörüngesine ulaşan işte çok ucuz bir sonda yaptılar. Ne bileyim SpaceX gibi tekrar uzaya gittikten sonra geçen hafta mıydı konuşmuştuk veya önceki haftaydı. Bir roket, uzay mekiği gibi bir şey, küçük çapta da olsa bir onun denemesini yapmışlar. Yani uzay alanında işte Amerika ve Rusya'dan sonra en etkin ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor Hindistan. 1999 yılından beri de uzaya roket göndererek işte yabancı devletlerin uydularını falan yörüngeye yerleştiriyorlar ve bunu ucuza yapıyorlar. %60 fiyatına falan yapıyorlarmış diğer devletlere göre. Önemli bir şey. Uzay alanında güç olacak gibi görünüyor önümüzdeki yıllarda.
Oyun dünyasına geçeyim. Steam yaz indirimleri başladı. 4 Temmuz'a kadar sürecek.
Kredi kartları alarmda.
Evet.
Vallahi bugün bir iki indirime baktım. Evet, hani almak istediğin şeylerin beklediysen zamanı geldi. Mesela Call of Duty serisi vardı bugün indirimde. Bağımsız oyunlarda hani 3-4 liraya düşmüş, öyle indie dediğimiz bağımsız geliştiricilerin oyunlarında bir şeyler vardı. Daha da sürecek. Bu sefer şey yapılmamış gördüğüm kadarıyla. Hani bu her seferinde bu indirim süreci aynı zamanda bir oyuna dönüşürdü. Bu sefer gördüğüm kadarıyla oyun yok. Ha tamam, yine kart toplamaca var. Ama oyunlaştırma olmamış. Daha çok oyunların kendileri ön planda.
Evet. Kickstarter'da fon arayan yeni bir yerli proje varmış. Nasıl okunuyor bu? Stygian diyelim.
Stygian diyelim. Bu Amerikalı ünlü öykü yazarı H.P. Lovecraft'in öykülerinde oluşturduğu bir korku evreni mi diyelim, korku dünyası mı diyelim vardır. O temaları kullanan bir oyun. O yüzden hani ülkemizde çok görmediğimiz bir tarzda bir girişim. Hedeflerine ulaşmak üzere arkadaşlar. Hani belki de hani şu anda kontrol edeyim, belki de ulaştılar. Çok çok az kalmıştı koydukları hedefe ulaşmaya. Bayağı bir çaba harcanmış. Yani dedim ya, hani H.P. Lovecraft'in korku dünyası diyelim, öykü dünyası. Ha, hedeflerini $200'la, 200 euroyla geçmişler. Herhalde bu bir saat içinde falan oldu. Sabah daha çok yakınlardı. Tebrikler kendilerine. Böyle bir çalışma yapıyorlar. Bütün dünyaya bütün dünyaya seslenecek bir oyun projesi. Altıgen bazlı savaş, hani Heroes of Might and Magic falan eskilerini düşün. Hani öyle savaşlar vardır ya. O tür savaşlar var. Minyatür tarzı grafikler var. Belli bir tasarım, grafik tadı var. Kendilerine başarılar dileyelim. Takip edeceğiz.
Ederim.
Projenin gelişmesini. Ben özellikle Lovecraft hayranı olarak merakla izleyeceğim.
Eski usul adventure oyunu DLC olarak bitirme sertifikası satıyormuş.
Evet, daha doğrusu şey, bitirmeye söz verme. Hani ben bu oyunu şeye bakmadan, walkthrough'lara falan bakmadan bitireceğim. PDF olarak öyle bir sertifika hazırlamışlar. Basıp, printer'dan basıp odana asıyorsun. Biraz pahalı. Yani o sertifikanın 27 sterlin olması bayağı bir sarsıyor.
Evet. Sterlin değişik, düşüyor ama.
Değişik bir şaka işte, bir espri diyelim, hani ilgi çekiyor. Bu sayede bu oyun, Hadean Lens, bu oyunu duymuş muydunuz? Yok.
Yok.
Bu sayede duymuş olduk işte. Oyunu da şimdi merak edip bakacağız. Neymiş bu oyun diye. Akıllıca bir hamle. Bedava duyurdular bütün dünyaya, kendilerine haber yaptılar.
Quake 20 yaşında.
Evet işte Quake Doom serisinden şeye geçiş. Adı neydi? Şimdi Doom, Wolfenstein oynadık. Doom'un birincisini ve ikincisini oynadık. Doom incelemesinde yeni 2016 Doom incelemesinde söylemiştik. Bu oyunlar 3 boyutlu ama hani 2,5 boyutlu deniyor.
Doğru.
Şimdi 3 boyutlu ama mesela kafanı yukarı aşağı hareket ettiremiyorsun. Dövüştüğün yaratıklar aslında 2 boyutlu. Doğru. Karakterler. Hani onun önü, yanı, arkası ayrı ayrı çizilmiş. O açılardan görüyorsun. Ama bir gerçek bir 3 boyutlu bir yaratığın her açısından karşında 360 derece döndüremiyorsun. Mesela Quake gerçek anlamda 3 boyutlu bir dünya ile bizi tanıştırdı. Yine id Software'ın ID değil. id Software'ın oyunu Quake'te texture kaplı 3 boyutlu bir dünya ile karşılaştık. Mouse, bir elimiz klavyede, bir elimiz mouse'ta oynamayı Quake'te gördük ilk kez. Mouse'u işte serbest şekilde hareket ettirerek oyun dünyasının her yerine bakabilmeyi, her yerine nişan alabilmeyi Quake'te yaşadık. Ha şunu söylemem lazım. İlk karşılaştığımda Quake'le grafik olarak çok da etkilenmemiştim. Çünkü Quake'in renkleri falan hep çamur gibidir.
Evet, öyledir.
Hep aynı renkte ol. Şimdi Doom falan daha renkli bir oyundur. Böyle o bazı demonlar kırmızıdır, mordur evet. Falan. Bayağı bir kanlı manlı bir şeydir. Ama bir yandan da renklidir. Şimdi Quake'de her yer karanlıktır. Her yer böyle şey yeşil, kahverengi tonları falan. Bir de tabii şimdi dedik ya Doom'daki düşmanlar iki boyutlu. Fakat onu işte bir grafiker güzel güzel çiziyor böyle detaylı detaylı piksel piksel onları çiziyordu. Quake'de 3 boyutlu düşmanlarla karşılaştık ama günümüzün teknolojisi olmadığı için bu düşmanlar 15-20 poligondan oluşan düşmanlardı. Gayet kabaydılar Doom'un düşmanlığına göre. İlk başta çok da hani kendim için konuşayım çok da hoşuma gitmemişti.
Aynı fikirdeyim.
Fakat daha sonra şeyi anlamaya başladım. Yani o bir işte merdivenden aşağı el bombasını attığında onun böyle tıngır mıngır çarpa çırpa aşağı doğru gitmesini görünce ha dedik Doom'da böyle bir şey yoktu. O zamana kadar gördüğümüz şeylerde böyle bir şey yoktu. Sonra oynadık. Sonra multiplayer'ını keşfettik ve asıl o zaman büyük keyif almaya başladık. Doom, şey Quake bir multiplayer oynamak benim hala beni düşüncesi bile heyecanlandıran bir şeydir. Onda roket biliyorsunuz çok hızlıdır. Sırf roketli maçlar olur. Ya da modlar olur böyle roket arena falan gibi. Bambaşka bir oyun şeydir ya. Bambaşka bir oyun tarzıdır.
Yani birlikte oynamanın tam böyle keyfine vardığın.
Öyle, öyle.
Ama tabii yerel ağda değil mi? Uzaktan ben hiç oynandığını şey yapmadım.
Uzaktan şeyle oynanıyordu. Kandıran, internet üzerine getiren şeyler vardı. Artı GL Quake'le 3D hızlandırmayı falan da biz ilk Quake'de gördük. Hani Quake 2'de grafik seçenekleri arasında OpenGL ya da 3DFX, 3DFXGL falan şeklinde seçenek vardı ama Quake'de ayrı bir sistemci kurmak gerekiyordu. GL Quake ve şeyi gördük orada işte demin Murat diyordu ya eskiden yazılımlar 3D oyunlar tamamıyla CPU'ya görüntüleri hazırlatıyordu. İşte Quake öyle bir oyundu. Fakat sonra GL Quake'le 3D hızlandırmayı gördük. Bir anda o dokuların filtrelendiğini, oyun dünyasının çok daha hızlı ve çok daha güzel grafiklerle çok daha hızlı hareket ettiğini gördük. 20 sene olmuş.
Abi.
Bazı şeyler daha dün gibi. 20 sene olmuş. Ne diyeyim? Ha, oynamak ister miyim? Pek istemem.
Canım yenisini oynarsın. Yakın zamanda ya, gelecek
miydi? Normal Quake'i multiplayer şimdi oynamak isterim. Burada, ofiste, LAN'da, A'da. Ama hani single player kısmı tabii ki artık günümüz için o grafikler çok basit. Hani bizler için bir Half-Life grafikleri diye bir şey vardır. Eşik noktası vardır.
Evet eşik.
Hani bazı oyunları şey deriz ya o Half-Life grafikleri ya deriz.
bugün eskiden bunu beğenme anlamında söylüyorduk. Şimdi beğenmeme anlamında, eski anlamında söylüyoruz. Tabii Quake 1 Half-Life'ın da çok çok gerisinde. Ama dediğim gibi o hızlı maçları unutamıyorum. Keyfini. Bir de şey vardır ya, Quake'dan Quake falan. Çok çok hızlı şekilde single player kısmını çok hızlı oynamak ve bunu videoya kaydetmek. Yani bunu YouTube'dan videoları var, baksınlar. Bütün Quake'i işte bilmem kaç dakikada, yarım saatte, daha kısa sürede bitiren arkadaşlar var. Müthiş kısa yollar kullanarak, müthiş becerili atlayışlar falan yaparak. Rocket Jump diye bir şey vardı mesela.
Evet.
Ne yaparsın? Normalde zıplayamadığın bir şeyi, roketi kendi ayağına sıkarsın, o anda da zıplarsın. Roketin patlamasıyla daha da seni yukarı zıplatır. Normalde çıkamayacağın bir yere çıkarsın. Çok zordur, yanlış zamanladın mı ölürsün. Ama yaptın mı da normalde çıkılamayacak bir yere ya da çok böyle uzun yerleri dolaşıp çıkacağın bir yere çıkarsın. Müthiş bir icat.
Evet.
Ve o zamanlar da o prestijli, yapabilen yapamayan şeydi hani, ayrımdı. Onu yapabilmek
bir kendi ayağına sıkabilme
beceriydi. Aslına bakarsan bir el WASD tuşlarında, bir el mouse'da bu şekilde oynayabilmek. Çünkü biz Doom'u klavyeden oynardık.
Evet.
Hem de yön tuşlarıyla, yön WASD yani. Değil. Yön tuşları, space, space zıplama. Kontrol. Böyle oynanırdı. Doom'lar falan böyle oynanırdı. Quake'le birlikte bir el mouse'da, bir el klavyede oynama şekline geçtik. Alışmak zaman aldı. Ben hatırlıyorum, bir bayramda mı, tatilde mi ne? Dedim ki ben bunu alışacağım kardeşim. Oturup 3-4 gün hırsla uğraşıp oynayabilir hale gelmiştim. Hey gidi günler diyelim. Şimdi yani. Hep ben konuştum. Hiç mi şeyiniz yok? Quake'le, Doom'la bir anınız yok? En yaşlı ben miyim?
Yani ben en çok Quake'in birincisini değil de üçüncüyü oynadım ben. Yani. Quake 3.
Quake 3'te artık 3D kartlar
tabii.
Hayatımıza girmişti.
İlk defa GeForce serisi TNT'den oraya geçildiği zamanlara falan denk geliyor işte. Bayağı şeydi.
Bu tabii benchmarklarda, bu time demoları falan da yine Quake'de tabii. Şey yaptık. Quake'de gördük. Tabii. Benim İlk böyle işte 20 yıllık tarih öncesi notlarım var. Quake'le benchmarklar yapmışım kendimce. Pentium 2 işlemciyle, Pentium 2 450 falan işlemciyle. Ekran kartı da 3D hızlandırıcı değil. Ama yine de hani farklı bellek ayarları falan bir şeyler oluşturuyor mu diye. O zamanlar bir yayınım falan yok. Kendimce notlar almışım. Onları bu taşınma falan şeyinde buldum geçen gün. Artık hani... üzülmek mi lazım, sevinmek mi lazım bilmiyorum. Hani bunu bu kadar 20 yıldır böyle işlerle uğraşıyoruz diye üzülmek mi lazım bilmiyorum. Bakmışız işte o time demo. Yani bir oyunun kendi kendine oynayıp zaman tutması, saniyedeki kare sayısını göstermesi falan hep Quake'de tanıdık. Bizim için oyundan öte bir araçtı Quake. Evet.
Ben senin az önce söylediğin sebepten dolayı Quake'e bir türlü ısınamamıştım. Grafik paletinden dolayı. Ben Unreal oynuyordum abi. O yüzden hani Quake'de
o da yine renk yapmıyorum. Daha renklidir.
Evet.
Tabii. Quake'in şeyi hani ortamları iğrençtir. Hani o ama, hep kahverengi tonları, yeşil evet. Tonları.
Ama bak multiplayer'da Quake'in dinamizmi Unreal'da yoktu. Ben yoktu. Öyle hatırlıyorum.
Ama Unreal'da Quake'de da daha dinamik her şey. Özellikler vardı. Quake'de modlanmaya açık olması şey getirmişti. Hani ne bileyim botlar sonradan eklenebilmişti oyuna. Tek başına oynayacak olanlar için. Ya da farklı karakterler, farklı
fizik, oyun ortamları modları, falan.
Capture the Flag falan gibi bugün artık her oyunda standart gelen modlar falan.
Abi Quake'in önemli özelliği bir de oyun motoru olmuştu bir sürü oyuna.
Tabii tabii Quake kullanan daha sonra ne oyunlar çıktı.
Evet.
Action Quake falan gibi modlar vardı. Bazıları mesela gerçeklik şeyi vuruldun mu sürekli kan kaybediyorsun mesela öyle bir mod vardı. Action Quake galiba oydu yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekçilik modu bir mermi yiyip kaçsan bile sürekli kan kaybetmeye başlıyorsun. Hani öl ya da öldür o ölene kadar artık kan kaybından falan. Bunların hepsini bize tanıttı. İyi ki oyunu böyle açık yapıda yapmışlar ki. O zamanlar Quake'e mod yapanlar daha sonra kendileri şöhret oldular. Level yapanlar, mod yapanlar, kendileri birer geliştirici oldular. Kimisi id Software'de işe girdi. Kimisi başka firmalarda kendini tanıttı. 20 yıl olmuş.
Evet.
Hey gidi günler diyelim. Kaç disketti ya Quake? 3 disket falan mıydı? Bilgisayardan çektiriyordun o zamanlar.
Öyle.
Ayıp değil çünkü o zaman yok. Hani yok. Paran da olsa Türkiye'den onu almanın yolu yok.
Yok.
Bilgisayardan alıyordun. Quake CD'ydi canım. Quake disket değildi. Doom disketti.
Ha, evet, evet.
Quake CD'ydi. Müzikleri de CD müziği olaraktı o oyunların. Quake 2'nin müzikleri bugün hala koy CD'yi dinle.
Öyle. Civilization gelecek yıl Amerika'da okullarda ders olacak. Bu nasıl bir şey?
Murat, özel bir versiyonunu yapacaklarmış Civilization Edu altında. Ama 5 temel alınarak yapılıyor. Hı. Ben geçmiş gündemlerden birinde bahsetmiştim yani bunu konu üzerinde. Ya Civilization okulda ders olarak okutulacak kadar hani strateji içeren bir oyun diye. Adamlar aklın yolu bir demek ki. Amerika'daki okullarda ders olarak herhalde seçmeli ders olacak. Seçilebilecek liselerde. Özel bir versiyonu. Yani sonuçta bayağı yani hani satranç falan okullarda ders olabiliyorsa bunun haydi haydi olması lazım Murat. Hani tamam bir bilgisayar falan gerektiriyor ama yani kuracağın strateji izleyeceğin yollar falan çok çok daha ayrıntılı yerlere götürecek seni. Bu Edu özelliğinde şey olacakmış. Daha ayrıntılı istatistik tutma vesaire gibi şeyler ekleneceklermiş ki öğretmen öğrencinin ne yaptığını falan takip edebilsin. Belki sonrasında da İşte neden şöyle yaptın, bak bunun sonucunda bu oldu falan gibi yorumlamasını falan isteyecekler. Bence çok önemli bir şey, gelişme.
Güzel. Bendeki haberler bu kadar gözüküyor. Bir şeyler eklemek istiyor musunuz?
Valla şimdi bu hafta teknoloji gündemi kısırdı. Çünkü E3'ün sonrası.
Evet.
E3'te yapılan sayısız duyuruyu sindirmesi gerekiyor şimdi bütün teknoloji dünyasının. Hem meraklıların hem üreticilerin, sektörün. Dolayısıyla bu hafta böyle kısır geçti. Hiçbir büyük duyuru falan yapılmadı. Bakalım hani yaz boyunca çok büyük bir şey olmaz zaten tahmin ediyorum. Hani yeni teknoloji duyurumuzu anlamında.
Evet.
Böyle sıcak ve yavaş geçecek. Evet. Şeyler tabii geliyor. Önüm artık 1070, 1080 Nvidia'lar çarşıya pazara geldi. AMD'nin hamlesine de yani RX 480 artık biliniyor da çarşıya gelmesine çok az kaldı.
Doğru.
Önümüzdeki hafta Avrupa tanıtımı yapılacak. Ondan sonra da zaten raflara dizilmeye başlar birer birer.
Evet, evet.
Takipteyiz
evet.
O gelişmeleri. Bildireceğiz.
Bildireceğiz hepsini.
Öğrendiklerimizi aktaracağız.
Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.